Ayrım 9. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 96. Retau, Louise'e bu konuda ne düşündüğünü sordu. Louise yorgunluğundan sıyrılıp Jonas'ın haklı olduğunu söyledi. Konuklarının kanısının önemi yoktu. Jonas'ın çalışması önemliydi yalnız. Çocuğun onu rahatsız ettiğini seziyordu. Ayrıca çocuk büyüyordu. Bir divan almak gerekecekti. Bu da yer tutacaktı. Daha büyük bir daire buluncaya kadar ne yapmalıydı? Jonas yatak odalarına bakıyordu. Hiç kuşkusuz en iyisi değildi. Yatak çok genişti. Ama oda bütün gün boştu. Bunu Louise söyledi. O da düşündü. Yatak odasında Jonas rahatsız edilmeyecekti hiç değilse. Ne de olsa yataklarının üstüne yatmayı göze alamayacaklardı. Louise de Retau'ya siz ne düşünüyorsunuz diye sordu. Retau Jonas'a bakıyordu. Jonas da gözlerini karşı pencerelere dikiyordu. Sonra gözlerini yıldızsız göğe çevirdi. Gidip perdeleri çekti. Dönünce Retau'ya gülümsedi. Hiçbir şey söylemeden yatağa onun yanına oturdu. Louise gözle görülür biçimde bitkindi. Gidip duş alacağını bildirdi. İki dost yalnız kalınca Jonas Retau'nun omzunun kendisininkine dokunduğunu duydu. Ona bakmadı ama resim yapmayı seviyorum dedi. Tüm yaşamım boyunca gece gündüz resim yapmak isterdim. Bu da bir şans değil mi? Retau sevgiyle baktı ona. Evet dedi. Bu da bir şans. Çocuklar büyüyorlardı ve Jonas onları sevinçli ve güçlü gördüğü için mutluydu. Okula gidiyor, saat 4'te dönüyorlardı. Jonas bundan cumartesi öğleden sonra, perşembe, bir de sık ve uzun tatillerde gün boyunca yararlanabiliyordu. Daha uslu uslu oynayacak kadar büyümemişlerdi. Ama daireyi tartışma ve kavgalarıyla dolduracak kadar güçlüydüler. Onları yatıştırmak, gözlerini korkutmak, hatta bazı döver gibi yapmak gerekiyordu. Ayrıca çamaşırları temiz tutulmalı, düşen düğmeleri dikilmeliydi. Louise buna yetişemiyordu. Evde bir hizmetçi barındıramayacaklarına, onu yaşadıkları yakın içli dışlılığın içine de sokamayacaklarına göre Jonas, Louise'in kız kardeşini, koca bir kızla dul kalmış olan Rose'u yardıma çağırmayı esinledi. Evet dedi Louise, Rose'dan rahatsız olmayız. İstediğimiz zamanda kapının yolunu gösteririz ona. Jonas bu çözüme sevindi. Hem Louise hem de karısının yorgunluğu karşısında rahatsız olan bilinci rahatlayacaktı. Kız kardeş sık sık kızınla yardıma getirdiğinden rahatlama daha da büyük oldu. Her ikisi de dünyanın en iyi insanlarıydı. Dürüst yaratılışlarında çıkardığın uzaklık ve erdem ışıldıyordu. Aileye yardım etmek için olanaksızı yaptılar ve zamanlarını hiç esirgemediler. Yalnız yaşamlarının sıkıntısı ve Louise'in evinde buldukları haz da bunda yardımcı oldu onlara. Gerçekten de beklentiği gibi hiç kimse rahatını bozmadı. İki akrabada. Daha ilk günden gerçekten kendi evlerindeymiş gibi bir duyguya kapıldılar. Büyük oda, ortak biçimde hem yemek odası, hem çamaşırlık, hem de çocukların bakım yeri olarak kullanıldı. Küçük oğlanın uyuduğu küçük odaya hem tuvaller hem de bazı kızı olmayınca Rose'un uyuduğu kamp yatağı konuldu. Jonas yatak odasını kullanıyor, yatakla pencereyi ayıran yerde çalışıyorlardı. Ancak çocuklarınkinden sonra odanın yapılmasını beklemek gerekiyordu. Daha sonra ancak bir çamaşır almak için kendisini rahatsız ediyorlardı. Çünkü evin biricik dolabı burada bulunmaktaydı. Konuklar da eskisinden biraz daha az kalabalık olmakla birlikte bir takım alışkanlıklar edinmişlerdi ve Louise'in umduğunun tersini Jonas'la daha rahat söyleşmek üzere karı koca yatağının üstüne uzanmaktan çekinmiyorlardı. Çocuklar da babalarını öpmeye geliyorlardı. Resmi göster. Jonas yaptığı resmi gösteriyor ve onları sevgiyle öpüyordu. Onları geri yollarken yüreğindeki tüm alanı kısıtlamasız biçimde tümüyle doldurduklarını duyuyordu. Onlardan yoksun kalacak olursa yalnızca boşluğu ve yalnızlığı bulurdu. Resmi kadar seviyordu onları çünkü dünyada tek başlarına resmi kadar canlıydılar. Yine de nedenini bilmemekle birlikte Jonas eskisinden daha az çalışıyordu. Her zamanki gibi bağlıydı işine. Ama şimdi resim yapmakta güçlük çekmekteydi. Yalnızlık anlarında bile. Bu anları gökyüzüne bakmakla geçiyordu. Her zaman dalgın ve işi başından aşkındı. Düşçülleşti. Resim yapacak yerde resmini, iç çağrısını düşünüyordu. Resim yapmayı seviyorum diyordu gene kendi kendine. Ama fırçayı tutan eli bedeni boyunca sarkıyor, uzak bir radyoyu dinliyordu. Aynı zamanda ünü de azalmaktaydı. Kimileri çekinceli, kimileri kötü yazılar getiriyorlardı. Kimileri de öylesine acımasızdı ki yüreği daralıyordu. Ama bu saldırılarda da yarar bulunduğunu düşünüyordu. Bunlar kendisini daha iyi çalışmaya yöneltecekti. Gelmeyi sürdürenler, yanında kendilerini tutmalarına gerek olmayan, eski bir dost gibi daha az saygılı davranıyorlardı ona. İşine dönmek istediği zaman, boş versene, bol bol zamanım var diyorlardı. Jonas öyle seziyordu ki bir bakıma kendisini de kendi başarısızlıklarını ekliyorlardı. Ama bir başka yönden bu yeni bağlılıkta iyi bir şeyler vardı. Reto omuz silkiyordu. Çok budalasın, seni hiç sevmiyorlar. Şimdi biraz seviyorlar beni diye yanıtlıyordu Jonas. Biraz sevgi çok büyük bir şey. Nasıl elde edildiğinin ne önemi var? Böylece elinden geldiğince konuşmayı, mektup yazmayı, resim yapmayı sürdürüyordu. Arada bir, özellikle pazar öğleden sonraları çocuklar, Louise ve Rose'la sokağa çıkınca gerçekten resim yapıyordu. Akşam elindeki tabloyu biraz ilerlettiği için seviniyordu. Bu dönemde gökyüzü resimleri yapmaktaydı. Satıcı, satışlardaki belirgin düşüş nedeniyle aylığını üzülerek kısmak zorunda olduğunu bildirince Jonas kendisine hak verdi. Ama Louise kaygılandı. Eylül ayıydı. Okulların açılışında çocukları giydirmek gerekiyordu. Alışılmış gözüpekliğiyle kendisi işe girişti. Çok geçmeden de yaya kaldı. Rose giysileri onarıp düğmeleri dikebilse de terzi değildi. Ama kocasının akrabası terziydi. Louise'e yardıma geldi. Zaman zaman Jonas'ın odasına, köşedeki koltuğa yerleşiyordu. Sessiz insandı. Sakin sakin oturuyordu. Hatta öylesine sakindi ki Louise Jonas'a bir işçi kız yapmasını esinledi. İyi fikir dedi Jonas. Denedi. İki tuvali boşa harcadı. Sonra başlanmış gökyüzüne döndü. Ertesi gün dairede uzun uzun dolaştı ve resim yapacak yerde düşündü. Bir çömez heyecan içinde uzun bir yazı gösterdi. Başka bir durumda okumayacağı bu yazıdan resminin hem özentili hem de gününü doldurmuş olduğunu öğrendi. Satıcı da telefon edip satışların çizdiği eğri karşısındaki kaygısını iletti. O gene de düşlemeyi ve düşünmeyi sürdürüyordu. Çömeze yazının doğru bir yan bulunduğunu ama kendisinin, Jonas'ın daha önündeki uzun çalışma yıllarında güvenebileceğini söyledi. Satıcıya da kaygısını anladığı ama paylaşmadığı yanıtını verdi. Yapılacak büyük ve gerçekten yeni bir yapıt vardı. Her şey yeniden başlayacaktı. Konuşurken doğru söylediğini ve yıldızının orada olduğunu duyuyordu. İyi bir düzenleme yeterdi. Sonraki günlerde koridorda çalışmayı denedi. Daha sonra duş odasında, elektrik ışığında. Ondan sonraki günde mutfakta çalıştı. Ama ilk kez her yanda rastladığı insanlardan, ancak tanıdıklarından ve sevdiği aile üyelerinden rahatsız oldu. Bir süre çalışmayı kesti ve düşündü. Mevsim el verseydi, konu üzerinde çalışacaktı. Ne yazık ki kış başlamak üzereydi. Bahardan önce görünüm resmi yapmak zordu. Yine de denedi. Sonra vazgeçti. Soğuk içine işliyordu. Birkaç gün tuvalleriyle yaşadı. Sık sık yanlarında oturdu. Ya da pencerenin önüne dikildi. Artık resim yapmıyordu. Sabahları çıkma alışkanlığı edindi. Bir ayrıntı, bir ağaç, bir eğri ev, geçerken yakalanmış bir profil yapmayı tasarlıyordu. Günün sonunda hiçbir şey yapmamış oluyordu. En ufak bir sapma, gazeteler, bir karşılaşma, vitrinler, bir kahvenin sıcaklığı onu bağlıyordu tersine. Her akşam hiç yakasını bırakmayan bir iç rahatsızlığını güzel özürlere dönüştürüyordu durmamacasına. Resim yapacaktı, orası kesindi. Hem de daha iyi yapacaktı bu görünüşteki boşluk döneminden sonra. İçin için çalışıyordu. Buydu hepsi. Yıldızı baştan arınmış olarak ışıl ışıl çıkacaktı bu karanlık sislerden. Şimdilik kahvelerden ayrılmaz olmuştu. Alkolün tablosunu çocuklarından başka hiçbir şey karşısında duymadığı sevecenlik ve sıcaklıkla düşündüğü büyük çalışma günlerindeki coşkuyu verdiğini anlamıştı. İkinci konyakta kendisini aynı zamanda dünyanın hem efendisi hem de uşağı yapan şu keskin heyecanı yeniden duyuyordu. Ancak bunu boşlukta, elleri boş, bir yapıta geçirmeden yapıyordu. Ama yaşadığı sevince en çok yaklaşan da buydu. Şimdi dumanlı ve gürültülü yerlerde oturup düşlere dalarak uzun saatler geçiriyordu. Bununla birlikte sanatçıların girip çıktığı yerlerden ve semtlerden kaçıyordu. Bir tanıdığa rastlayıp da kendisine resminden söz ettiği zaman bir ürküntü tür doluyordu içine. Kaçmak istiyordu, gözle görülüyordu, kaçıyordu o zaman. Arkasından söyleneni biliyordu. Kendisini Rembrandt sanıyor ve huzursuzluğu büyüyordu. Ne olursa olsun gülümsemiyordu artık. Eski dostları da görülmedik ama kaçınılmaz bir sonuç çıkarıyorlardı bundan. Artık gülümsemiyorsa kendinden çok hoşnut demektir. Bunu bildiğinden gittikçe daha çok kaçıyor, gittikçe daha alıngan oluyordu. Bir kahveye girince, içeridekilerden birince tanınmış olduğu duygusu içinde her şeyin kararmasına yetiyordu. Bir saniye, bir güçsüzlük ve garip bir kederle dolu, yüzü heyecanın ve aynı zamanda doymaz ve birdenbire gelmiş bir dostluk gereksinliğinin üzerine kapanmış olarak öylece dikilip kalıyordu. Reto'nun güzel bakışını düşünüyor ve birden çıkıyordu. Bir gün tam ayrıldığı anda hemen yanında biri "Surata bak," dedi. Artık yalnızca hiç kimsenin kendisini tanımadığı uzak yerlere gidiyordu. Burada konuşabilir, gülümseyebilirdi. İyiliği geri dönüyordu. Kendisinden hiçbir şey istenmiyordu. Fazla şey istemeyen birkaç dost edindi. Özellikle içlerinden birinin sık sık gittiği bir gar büfesinde kendisine hizmet eden bir kişinin arkadaşlığından hoşlanıyordu. Bu garson yaşamda ne yaptığını sormuştu kendisine. Boya işi diye yanıtlamıştı Jonas. Ressam mı yoksa badanacı mı? Ressam. Ya demişti öteki, zor iş. Konuya girmişlerdi. Evet, zor işti ama Jonas çalışmasını düzenlemenin yolunu bulur bulmaz çözecekti sorununu. Günlerin ve kadehlerin rastlantısına göre başka kişilerle tanıştı. Kadınlar kendisine yardım ettiler. Aşktan önce ya da sonra onlarla konuşabiliyor. Özellikle de biraz övünebiliyordu. İnanmasalar bile onu anlıyorlardı. Bazı eski gücü geri dönüyormuş gibi geliyordu ona. Hanım dostlarından birince yüreklendirildiği bir gün kararını verdi. Evine döndü. Terzi kadın yoktu. Yatak odasında yeniden çalışmayı denedi. Ama bir saat çalıştıktan sonra tuvalini yerine yerleştirdi. Louise yüzünü hiç görmeden gülümsedi ve çıktı. Bütün gün içti ve geceyi hanım dostunun evinde geçirdi. Ama ona arzu duyacak durumda değildi. Ertesi sabah canlı acısı ve yıkık yüzü Louise'in kişiliğinde karşıladı onu. Louise bu kadınla yatıp yatmadığını bilmek istedi. Jonas sarhoş olduğundan bunu yapmadığını ama daha önce başka kadınlarla yattığını söyledi ve ilk kez yüreği parçalanmış durumda Louise de şaşkınlığın ve acı fazlalığını verdiği şu boğulmuş insan yüzünü gördü. Bunun üzerine tüm bu zaman boyunca onu düşünmediğini anladı ve bundan utanç duydu. Ondan özür diledi. Bitmişti artık. Yarın her şey eskisi gibi yeniden başlayacaktı. Louise konuşamıyordu. Gözyaşlarını gizlemek için başını çevirdi. Ertesi gün Jonas çok erken çıktı. Yağmur yağıyordu. Bir mantar gibi ıslanmış olarak döndüğü zaman bir sürü tahta yüklenmişti. Evinde haber almaya gelmiş iki eski dost büyük odada kahve içmekteydi. Jonas tarz değiştiriyor. Tahta üzerine resim yapacak dediler. Jonas gülümsüyordu. Öyle değil. Ama yeni bir şeye başlıyorum. Duşa, tuvaleti ve mutfağa açılan küçük koridora geçti. İki koridorun oluşturduğu köşede durdu ve karanlık tavana dek yükselen yüksek duvarlara uzun uzun baktı. Bir merdiven gerekiyordu. Kapıcıdan almaya gitti. Yeniden yukarıya döndüğü zaman evde birkaç kişi daha vardı. Koridorun ucuna ulaşabilmek için kendisinin yeniden gördüklerine çok sevinmiş olan konukların sevgisi ve ailenin sorularıyla cebelleşmek zorunda kaldı. Bu sırada karısı mutfaktan çıkıyordu. Jonas merdiveni bırakarak onu sıkı sıkı bağrına baktı. Louise ona bakıyordu. Rica ederim yeniden başlama. Hayır hayır dedi Jonas, resim yapacağım. Resim yapmam gerek. Ama kendi kendine konuşur gibiydi. Gözleri başka yerdeydi. Çalışmaya başladı. Duvarın yarı yüksekliğinde yüksek ve derin olmakla birlikte daracık bir tür ara kat oluşturmak üzere bir döşeme yapmaktaydı. Akşama doğru her şey bitmişti. O zaman merdivenin yardımıyla Jonas ara katın döşemesine asıldı ve işinin sağlamlığını denemek için birkaç kez orasından burasından çekti. Sonra ötekilere katıldı. Herkes onu yeniden böylesine sevecen bulduğuna sevindi. Gece ev bir ölçüde boşaldığı zaman Jonas bir petrol lambası, bir iskemle, bir tabure ve bir çerçeve aldı. Karısıyla çocuklarının merak dolu bakışları altında hepsini ara kata çıkardı. İşte dedi tüneyinin yukarısından. Hiç kimseyi rahatsız etmeden çalışacağım. Louise bundan emin olup olmadığını sordu. Elbette dedi. Daha fazla yer gerekmez. Daha serbest olacağım. Mum ışığında çalışan bütün ressamlar vardı ve... Döşeme yeterince sağlam mı? Sağlamdı. İçin rahat olsun dedi Jonas. Bu çok iyi bir çözüm. Ve yine aşağıya indi. Ertesi gün erkenden ara kata tırmandı. Oturdu. Çerçeveyi duvara yaslayıp dikey olarak taburenin üstüne koydu. Ve lambayı yakmadan bekledi. Doğrudan işittiği tek sesler mutfaktan ve tuvaletten geliyordu. Öteki uğultular çok uzak izlenimini veriyordu ve gelip gidenler, kapının ya da telefonun zili, gidip gelmeler, konuşmalar, sanki sokaktan ya da öteki avludan geliyormuş gibi yarı yarıya boğulmuş olarak ulaşıyordu ona. Üstelik tüm daire çiğ bir ışıkla dolup taşarken burada gölge dinlendiriciydi. Arada bir dost gelip ara katın altında duruyordu. Orada ne yapıyorsun Jonas? Çalışıyorum. Işıksız mı? Evet, şimdilik. Resim yapmıyordu ama düşünüyordu. Gölgede ve o zamanı değin yaşadığıyla karşılaştırılınca kendisine çöl ya da mezar sessizliği gibi gelen bu yarı sessizlikte kendi yüreğini dinliyordu. Ara kata dek gelen gürültüler kendisine yönelmekle birlikte bundan böyle kendisini ilgilendirmiyormuş gibi geliyordu ona. Evlerinde, uyku ortasında, yalnız ölen insanlar gibiydi. Sabah olunca ıssız evde, artık her zaman için sağır bedenin üstünde, ateşli ve ısrarlı telefon sesleri çınlar. Ama o yaşıyordu. İçinde bu sessizliği dinliyor, hala saklı ama yeniden yükselmeye, bu boş günlerin dağınıklığının üzerinde, hiç bozulmaz durumda, en sonunda belirlemeye hazırlanan yıldızını bekliyordu. Parla, parla diyordu. Beni ışığından yoksun bırakma. Yeniden parlayacaktı. Hiç kuşkusu yoktu bundan. Ama en sonunda yakınlarından ayrılmadan yalnız kalma şansına kavuştuğuna göre daha uzun zaman düşünmesi gerekiyordu. Her zaman bilmiş olmasına ve resimlerini her zaman bilirmiş gibi yapmış olmasına karşın hala açık açık anlamamış olduğu şeyi bulgulaması gerekiyordu. Yalnız sanatın gizi olmayan bu gizi yakalamalıydı. İyice görüyordu bunu. Bu nedenle lambasını yakmıyordu. Şimdi her gün Jonas ara katına çıkmaktaydı. İşi başından açkın olan Louis konuşmalara pek katılmadığından konuklar seyrekleşti. Jonas yemek için iniyor, sonra gene tüneyine çıkıyordu. Gün boyunca karanlıkta kımıldamadan duruyordu öyle. Gece çoktan yatmış olan karısının yanına dönüyordu. Birkaç gün sonra Louis'den öğle yemeğini yukarıya vermesini rica etti. O da bunu Jonas'ı duygulandıran bir özenle yaptı. Jonas başka durumlarda onu rahatsız etmemek için kendisine biraz erzak hazırlamasını esinledi. Bunları ara kata koydu. Yavaş yavaş gün boyu hiç aşağıya inmez oldu. Ama erzağına neredeyse dokunmuyordu bile. Bir akşam Louis'i çağırdı ve birkaç battaniye istedi. Geceyi burada geçireceğim. Louis başını geriye eğmiş ona bakıyordu. Ağzını açtı, sonra sustu. Yalnız Jonas'ı kaygılı ve kederli bir anlatımla inceliyordu. Jonas birden onun nedenli yaşlandığını ve yaşamlarının yorgunluğunun onu da derinlemesine kemirdiğini gördü. O zaman ona hiçbir zaman gerçekten yardım etmediğini düşündü. Ama konuşmasına zaman kalmadan Louis kendisine gülümsedi. Öyle bir kederle gülümsedi ki Jonas'ın yüreği burkuldu. ''Nasıl istersen sevgilim'' dedi Louis. Bundan böyle gecelerini ara katta geçirdi. Neredeyse bir daha hiç inmedi buradan. Sonunda artık Jonas gündüzde, akşamda görülemediğine göre ev konuklarından boşaldı. Kimilerine kırda olduğu söyleniyordu. Kimilerine de yalan söylemekten bıkılınca başka bir atölye buldu. Yalnız Retau sadık bir biçimde gelmekteydi. Merdivenin üstüne tırmanıyor, kocaman, sevimli başı döşeme düzeyini geçiyordu. ''İyi misin?'' diyordu. ''Çok iyiyim.'' ''Çalışıyor musun?'' ''Onun gibi bir şey.'' Ama tuvalin yok. Yine de çalışıyorum. Bu merdiven ve ara kat söyleşimini uzatmak zordu. Retau başını sallayarak iniyor, boruları ya da kilidi onararak Louis'e yardım ediyor. Sonra merdivene çıkmadan gelip Jonas'a Allah'a ısmarladık diyor. O da karanlıkta yanıt veriyordu. Güle güle canım kardeşim. Bir akşam Jonas selamına bir de teşekkür ekledi. Teşekkür niçin? Çünkü beni seviyorsun. Büyük haber, dedi Retau. Çıkıp gitti. Bir başka akşam Jonas Retau'yu çağırdı. O da koşup geldi. Lamba ilk kez yanmıştı. Jonas sıkıntılı bir havayla ara kattan dışarıya eğiliyordu. Bana bir tuval uzat dedi. Ama neyin var senin? Zayıflamışsın, bir hayalete benziyorsun. Birkaç gündür pek bir şey yemedim. Bu bir şey değil, çalışmam gerek. Önce bir şeyler ye. Hayır, aç değilim. Retau bir tuval getirdi. Ara katta gözden silineceği sırada Jonas sordu. Nasıllar? Kimler? Louis'le çocuklar. İyiler. Sen de yanlarında olsan daha iyi olurlardı. Onları bırakmıyorum. Söyle onlara. Onları bırakmıyorum. Sonra görünmez oldu. Retau Louis'e gelip kaygılarını söyledi. Louis kaç gündür kendisine de kaygılandığını gizlemedi. Nasıl etmeli? Ah onun yerine ben çalışabilseydim. Mutsuz mu mutsuz? Retau'nun karşısında duruyordu. Onsuz, yaşayamam dedi. Yeniden genç kız yüzüne bürünmüştü. Retau buna şaştı. O zaman Louis'in kızardığını ayrımsadı. Lamba bütün gece, ertesi günde öğleye kadar açık kaldı. Retau olsun, Louis olsun gelenlere Jonas. Bırak, çalışıyorum yanıtını veriyordu yalnızca. Öğleyin gaz istedi. Duman çıkarmaya başlamış olan lamba, akşama kadar yeniden canlı bir parıltıyla parladı. Retau kalıp Louis ve çocuklarla akşam yemeği yedi. Gece yarısı Jonas'ı selamladı. Hala aydınlık olan Arakat'ın önünde bir an bekledi. Sonra hiçbir şey söylemeden gitti. İkinci günün sabahı Louis kalktığı zaman lamba hala yanmaktaydı. Güzel bir gün başlıyordu ama Jonas ayrımında değildi. Tuvali çevirip duvara dayamıştı. Bitkin bir durumda oturmuş, elleri dizlerinin üstünde boş, öyle bekliyordu. Şimdi bundan böyle hiç çalışmayacağını söylüyordu kendi kendine. Mutluydu. Çocuklarının homurdanmalarını, su seslerini, kapların çınıltılarını istiyordu. Louis konuşuyordu. Kocaman camlar, bulvardan bir kamyon geçerken titriyordu. Dünya gene oradaydı. Genç, hayran oldu nasıl. Jonas, insanların çıkardığı güzel uğultuyu dinliyordu. Arada bir, içinde bu şen gücü, sanatını, bu söyleyemediği, bu her zaman için sessiz ama kendisini her şeyin üstüne, özgür ve canlı bir havaya yükselten düşünceleri engellemiyordu. Çocuklar odalarda koşuyorlardı. Küçük kız gülüyordu. Uzun zamandır güldüğünü işitmediği Louis de gülüyordu. Seviyordu onları. Ne kadar seviyordu. Lambayı söndürdü ve geri dönen karanlıkta orada o hep parlayan yıldızı değil miydi? Oydu, tanıyordu onu. Yüreği minnetle doldu. Sessizce devrildiği zaman da hep ona bakmaktaydı. Bir şey yok diyordu bir süre sonra çağrılmış olan hekim. Fazla çalışıyor. Bir haftaya kadar ayağa kalkar. İyileşecek mi? Emin misiniz diyordu Louis. Yüzü alt üst olmuş. İyileşecek. Öteki odada Retou tuvale bakıyordu. Tümüyle boştu. Yalnız ortasına çok küçük harflerle bir şey yazmıştı. Okunması olanaksız değildi. Ama yalnız mı yoksa yarsız mı olduğu çıkarılamıyordu. Öykünün Fransızcasında solitaire yani yalnız ve solidaire yani dayanışan sözcükleri kullanılmakta. Çevirenin notu. 9. ayrımın sonu sayfa 107.